Ayrım 4.
2. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda ABD ile işbirliği politikasını yürütmedi. Türkiye'nin eski Sovyetler Birliği'nde Türkçe konuşan Müslüman halklar arasında da önderlik girişiminin hayal kırıklığıyla sonuçlanması ABD'nin hoşnutsuzluğuna yol açtı. Yine Türkiye, ABD'nin isteklerine rağmen Bosna bataklığına girmekten çekindi. Çünkü o zaman Avrupa Birliği, Rusya ve Balkan komşularıyla ilişkilerinin istikrarsızlaşması tehlikesi doğacaktı. CIA'nin denetlediği dergi, ABD'nin önemli gördüğü dış politika konularında beklentileri yerine getirmediği için Türkiye hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor. Türkiye haddini aştı. Ve ABD, Türkiye'yi kaosa sürükleyerek parçalayacağını ilan ediyor. CIA'nin denetlediği dergi, ABD'nin kriz bölgelerinde dayattığı taşeron rolüne Türkiye'nin razı olmadığını saptadıktan sonra eline insan hakları sopasını alıyor ve Türkiye'yi kaosa sürükleyerek parçalama niyetini açıkça ortaya koyuyor. Amerikan istihbarat çevreleri resmi olmayan değerlendirmelerinde Türkiye'nin Kürtlerle ABD'nin dayattığı yönde uzlaşmaması halinde Kürdistan'ı himaye altına alma kastediliyor, Türkiye'nin parçalanacağını belirtiyorlar. Yine CIA çevrelerine göre Türkiye'yi parçalayacak etkenler şöyle sıralanıyor. 1. Yeniden canlanan ve birleşen Kürt hareketi. 2. Ekonomik durgunluk nedeniyle kitlelerin huzursuzluğunun artması. 3. İslamcı, şeriatçı tepki. CIA'ya yakın dergi, ABD'nin Türkiye'yi kargaşalığa itme politikasının gelecekte hangi koşullarda süreceğini de belirtiyor. Türk hükümeti, bölgesel konularda kendi yönünü Amerikan çıkarlarına ters düşen bir biçimde belirlemeye devam ederse, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler bozulmaya devam edecektir. Uzlaşmaz tutum, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal bunalımlarını artıracaktır. Laik partilerin ekonomik zorluklarla, toplumsal huzursuzlukla, PKK tehdidiyle ve şeriatçı akımla başa çıkma olasılıkları zayıftır. ABD'nin sabrı taşabilir. Türkiye'de istikrarsızlık artabilir. Ve arkasından CIA dergisi 1995 kışında hükmü veriyor. ABD'nin sabrı taşabilir. Yukarıdaki etkenler nedeniyle Türkiye'nin istikrarsızlık durumu daha da ağırlaşabilir. İşte Gazi Osman Paşa'da kahvenin taranmasıyla başlayan büyük tertip ABD'nin sabrının taştığını gösteriyor. Belge 2. CIA'nin Orta Doğu baş analizcisi Fuller. Bedeli istikrarsızlık da olsa sınırlar değişebilir. CIA'nin uzun süre Orta Doğu baş analizcisi olarak görev yapan Graham Fuller'ın, ABD'nin Türkiye'ye ilişkin politikalarında etkili bir pozisyonu var. Fuller, ABD Savunma Bakanlığı'nın finanse ettiği Rand şirketi adına yaptığı araştırmalarda döne döne Türkiye'nin ABD'nin dayattığı Kürt politikasını benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Fuller'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gayri resmi yayın organı Foreign Affairs'ın ilkbahar 1993 sayısında Kürtlerin Kaderi başlıklı bir makalesi yayımlandı. Fuller, Orta Doğu'da Kürt sorununun ABD açısından ertelenmeyeceğini belirterek, eskilerin toprak bütünlüğü üzerinde yeni devletler yaratma ihtimali bulunduğunu yazdı. Makalenin Kürtler Yol Ayrımında ara başlığı altında ABD'nin Türkiye'yi parçalama politikası şöyle ilan ediliyor. Kürtlerin gelecekteki kaderleri bölgeyi de etkileyecektir. Eğer Kürtler herhangi bir devlet kurmayı başarırlarsa, o zaman bölgedeki sınırlarda ve Irak, Türkiye ve İran'ın jeopolitiğinde dramatik değişiklikler olacak. Böylece bölgedeki geleneksel güç dengeleri de değişecek. Ama gelecekte bir Kürt devleti kurulmasa da sonuçları aynı derecede etkili olacaktır. Orta Doğu ülkeleri gayrimemnun azınlıkları ezmek için aşırı şiddeti ve baskıyı seçebilir. Bu tercih bölgeye ve dünyaya çok pahalıya mal olur. Çünkü bu seçenek çatışmaların, saldırıların, savaşların ve sık dış müdahalelerin ham maddesi olan kararsız, kaypak, keyfi ve hoşgörü gösterilmeyecek rejimlere yol açar. İkinci seçenek, Kürtlerin diğer gruplarla birlikte etnik talepleri tatmin edilmiş olarak yaşadıkları demokratik federal bir devletin istenmesidir. Birleşik Devletler siyaset yapıcıları bu çatışan menfaatler karşılığında nasıl tavır almalıdır? Önce şu itiraf edilmeli ki, uzun süre bastırılmış, derinden derine ihtiyaç duyulan yapısal değişiklikler, kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak istikrarsızlığa rağmen yapılmak zorundadır. Aslında Kürtlerin üç milleti bölmeden kendi etnik ve kültürel taleplerini gerçekleştirmeleri tercih edilir. Ama devletler gerekli siyasi ve kültürel değişiklikleri yapamazlarsa, kaçınılmaz olarak sınırların değişmesiyle yüz yüze geleceklerdir. Amerikan çabaları Birleşmiş Milletler'le ve diğer milletlerle birlikte çok daha verimli olarak etnik ayrılıkçılık sorununa bir dizi yaklaşım üretmeye hasredilebilir. Uluslararası Evlilik Danışmanlığı, Uluslararası Danışmanlık, insan hakları ve medeni hakların uluslararası güvence altına alınması, yaptırımlar, kültürel muhtariyet, Ademi merkeziyet sistemi, federalizm ve konfederalizm dahil olmak üzere bir dizi potansiyel mekanizmayı teklif edecektir. Washington etkisini tercihen çok taraflı ilişkiler çerçevesinde başı belada olan ülkelerin patlama tehlikesi gösteren etnik ve ayrılıkçı sorunlarına erken ve yaratıcı yaklaşımları telkin ederek gösterebilir. Çelik Harekatı'nın hemen öncesinde Türkiye-Irak ilişkileri gittikçe iyileşiyordu. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El-Sahaf, Şubat 1995 ortalarında Ankara ve İstanbul'da birçok görüşme yaptı. Körfez Savaşı'ndan sonra ilk kez bir Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ediyordu. Bakanın ziyareti sonrasında tam da BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu görüşeceği günlerde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Danimarka'da Irak'a ambargoya son verilmesi çağrısında bulundu. Bosna Barışı'nın mimarı, daha sonra da Kıbrıs Barışı'nın mimarlığına soyunan Richard Holbrooke, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı iken, Gazi provokasyonundan birkaç gün önce şunları söylüyordu. Kuzey Irak sınırına asker yığıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde terör olaylarının artma ihtimali var. Oraya yapacağınız bir harekatta dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ayrıca çekiç güçle ilgili önümüzdeki günlerde herhangi bir engel çıkarmayacağınızı da umarım. ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi nedeniyle CIA'in tezgahladığı en büyük operasyonunu gerçekleştirememişti. Bunun üzerine üst düzey bir Amerikan heyeti Türkiye'yi hizaya getirmek amacıyla 11-12 Nisan 1995 tarihlerinde Türkiye'ye geldi. Heyette ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Strop Talbot, Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Joseph S. Nye ve Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jean M. Lodal yer almıştı. Amerikan heyeti, Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonu sonrasında Türkiye'yi ambargo ve çözülme ile tehdit etmek için Ankara'ya gelmişti. Bu ziyaret, ABD ile Genelkurmay arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden oldu. CIA'in en büyük operasyonu, bozgunun başlangıcı. Türkiye'nin Çelik Harekatı'nın sonuçlarıyla ilgili çok önemli bir açıklama da Kuzey Irak'ta görev yapan CIA şefi Warren Marik'ten geldi. Marik, Kuzey Irak'tan önce Afganistan'da çalışmış bir kontra gerilla uzmanı. Önemli bir diğer özelliği ise Türkolog olması. CIA'den 1996 yılında emekli olmuş. ABD yönetim çevrelerine yakınlığıyla bilinen Washington Post, 26 Haziran 1997 tarihli sayısında üst düzey bir CIA ajanının açıklamalarına yer verdi. Röportajı yapan, Pentagon'a yakınlığıyla bilinen meşhur Kürt dostu Jim Hoglandtı. Warren Marik, Kuzey Irak'ta birçok gizli olayın örtüsünü kaldırıyordu. Marik'in açıklamalarında en çarpıcı bölüm, CIA'in 1995'te giriştiği operasyonun başarısızlığa uğrayışına ilişkin. Bob Codd adlı üst düzey CIA ajanının hazırladığı planla Saddam'a çok önemli bir darbe vurulması hedefleniyordu. Vuruş 4 Mart 1995'te yapılacaktı. Operasyonun adı Bob'du. Saddam'dan ayrılıp ABD kuvvetlerine iltihak eden General Vefik Samaray'ın verdiği bilgiye göre plan şu şekildeydi. Musul ve Kerkük'teki Irak garnizonlarına 20 bin peşmerge, 1000 Irak Ulusal Kongresi askeri ve 1000 Irak Komünist Partisi taraftarı ile büyük bir saldırı yapılacaktı. Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çelebi'nin aktardığına göre amaç, Irak'ın geri çekilmesini sağlamak ve Irak yönetimine kendi birliklerinin savaşamayacağını göstermekti. Ancak plan başarısızlığa uğradı. Marik'in iddiasına göre İran istihbaratı da plana dahildi. Bob planı Saddam yönetimi tarafından öğrenilince 3 Mart 1995'te Bob, Çelebi'ye ve Kürt gruplara "Biz operasyondan çekiliyoruz, başınızın çaresine bakın" diye haber gönderdi. Marik, buna kızan Mesut Barzani'nin Irak ordusuna karşı savaşmayacağını belirttiğini ve saldırının yapılamadığını söylüyor. Marik, Barzani'nin Saddam'la işbirliğine girerek çekiç gücün ve onlarca CIA ajanıyla birlikte binlerce CIA peşmergesinin bölgeden tasını tarağını toplayıp kaçmasına neden olduğunu kaydediyor. Marik'in açıklamaları ABD'nin, Türkiye'nin Mart 1995 Kuzey Irak harekatına niçin o kadar sert tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Gazi Mahallesi olaylarının arkasında yatan gerçekleri de. Gazi Mahallesi olayları ordunun Kuzey Irak'a girmesinden hemen önce yaşanmıştı. Ordu harekat için uzun zamandır hazırlanıyordu. Birlikler sınıra kaydırılmıştı. Aynı günlerde ABD ise başka bir hazırlık içindedir. Bob Operasyonu. Marik'in anlattığı gibi CIA, Saddam'a karşı büyük bir komplo sahnelemekle meşguldür. Türkiye, Kuzey Irak harekatı hazırlıklarını hızlandırınca Bob operasyonundan vazgeçmek zorunda kalan CIA, onun yerine Gazi Mahallesi operasyonunu gündeme alacaktır. Amaç, Türkiye'nin Kuzey Irak harekatını engellemektir. Amerika'nın Çelik harekatına gösterdiği sert tepkinin nedeni de böylece netleşmiş oluyor. Çelik harekatının hemen öncesinde ilginç bir başka tarih çakışması var. CIA şefi Bob'un Ahmet Çelebi ve diğer muhaliflere operasyondan vazgeçtikleri haberini gönderdiği 3 Mart'tan bir gün sonra o dönemin Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Kor General Hasan Kundakçı ile Mesut Barzani Silopi'de buluşuyorlar. Marik de zaten operasyonun başarısızlığa uğramasında en büyük payın Barzani'ye ait olduğunu söylüyor. Operasyonun niteliğini ortaya koyması bakımından ilginç bir bilgi daha. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı operasyon sırasında gazetecilerin sorularına yanıt verirken "Kimseye haber vermedik, izin de almadık" diyordu. CIA ajanı Marik, 1991'den bu yana Irak'a karşı yapılan ABD operasyonlarında şimdiye kadar ortaya çıkmayan birçok gerçeği de açıklıyordu. Bunlardan biri, CIA'in kamuoyu oluşturmak ve operasyonları kamufle etmek için Random Group of Washington adlı bir lobi firmasıyla yaptığı anlaşma. Bazı özel operasyonlar bu şirket aracılığıyla yürütülüyordu. Şirketin başında bulunan John Random, Jimmy Carter'ın 1980'deki seçim kampanyasında danışmanlık yapmış. Random Group of Washington, kendi tanıtımına göre uluslararası stratejik danışmanlık hizmeti veriyor. Grup 60'tan fazla ülkede faaliyet yürütüyor. Hükümetlere, şirketlere ve çeşitli organizasyonlara politik amaçları için danışmanlık yapıyor. Rendon Group'un birçok yöneticisi ABD yönetimiyle yakın ilişki içinde. Rendon Group, Kuzey Irak'taki operasyonu, Washington'daki merkezi, Boston ve Londra'daki büroları aracılığıyla yürüttü. Grubun asıl faaliyeti, Irak ordusu subay ve askerlerinin karşı tarafa iltica etmelerini sağlamaktı. Bu amaçla CIA'in Cidde ve Kuveyt'te kurduğu iki büyük radyo vericisi aracılığıyla propaganda çalışması yürütüldü. Washington Post'un haberinde Kahire ve Amman'da da CIA'in radyo istasyonlarının bulunduğu belirtiliyor. CIA yetiştirmesi Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çelebi 1992 yılında Rendon Group'la çalışmaya başladı. Yine Marik'in itiraflarına göre 1997 öncesi 50 CIA ajanı 2 yıl boyunca Selahattin kentinde yaşadı ve operasyonlara devam etti. Resmi görevleri Irak Ulusal Kongresi gözlemcisiydi. 1976-1997 arasında CIA'in Orta Doğu Bölgesi operasyon görevlilerinden olan Robert Beer, Saddam'a karşı Mart ayındaki darbe girişimini ayrıntılarıyla anlatıyor. Barzani ve Tarabani arasındaki çatışmaların da merkezinde yer alan Ajan Beer, o günlerde Ahmet Çelebi, Tarabani ve Barzani arasında mekik dokuyor ve Saddam'a karşı bir darbe örgütlüyordu. Ancak darbe, Beer'ın anlatımıyla operasyonun başarısızlığa uğrama ihtimalinin yüksek oluşu nedeniyle Washington'daki karargâhtan gelen iptal emri uyarınca başlatılmadan sona erdiriliyordu. Yine Los Angeles Times'ın 15 Şubat 1998 tarihli sayısında CIA görevlilerinin Saddam Hüseyin'e suikast ve Irak'ta darbe planlarına ilişkin bilgiler ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Söz konusu haberde CIA faaliyetlerinin yanı sıra MI6'nın İngiliz Dış İstihbarat Servisi Irak'taki rolüne ilişkin bilgiler de ilk defa açıklanıyordu. Haberde MI6'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri tarihinin en büyük yenilgi ve fiyaskosunu yaşadığı belirtiliyordu. MI6 haberi doğruladı. Habere göre Ürdün'ün başkenti Amman'da Iraqi National Accord, Irak Ulusal Uzlaşması adında bir örgüt inşa edildi. Örgütün başına eski Baas Partisi üyesi ve 1971 yılından beri Londra'da yaşayan Ayad Alavi getirildi. Örgüt, Irak İstihbarat Servisi ve ordusu içerisinde bir ajan grubu oluşturdu. Planın açığa çıkmasıyla yüze yakın Iraklı görevli idam edildi, yüzlercesi de tutuklandı. Amerikan Genelkurmayı Türkiye 1995'te çekiç gücü dağıttı. Amerikan Genelkurmayı'nın yayın organı Joint Forces Quarterly, JFQ dergisinin kış 1996-97 tarihli sayısında yayımlanan makalede, Türkiye'nin 1995 Mart'ında yaptığı Kuzey Irak Harekatı'yla çekiç güç operasyonuna darbe vurduğu ve operasyonun başarısızlığına neden olduğu belirtiliyordu. JFQ dergisi, Amerikan Genelkurmayı için Ulusal Savunma Üniversitesi, National Defense University, NDU, bünyesindeki Ulusal Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, National Strategic Studies Institute, NSS tarafından çıkarılıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi'nde öğretim görevlisi Yüzbaşı Steven Drago, Ortak Doktrin ve Soğuk Savaş Sonrası Askeri Müdahale başlıklı yazısının Çekiç Güç ve Türkiye'ye ilişkin bölümünde şunları söylüyor. Private Comfort, huzur operasyonu birleşik ve çok uluslu büyük bir başarı olarak başladı. Fakat daha sonra çok büyük bir başarısızlığa dönüştü. Nisan 1991'de başlayan birleşik operasyonda 7 ülkenin kuvvetleri Irak'tan Türkiye'nin güneydoğusuna kaçan Kürt sığınmacıları korumak için koordine edilmişti. 3 yıl sonra Amerikan kuvvetleri Kürtleri Irak'a karşı korumaya çabalarken Türkiye, Kürt terörizmine karşı bir askeri sefer düzenledi. Bu bağımsız askeri harekat, çok uluslu bir askeri operasyon olan Çekiç Gücün birliğini bozdu. Harekat, şimdilerde kimi ABD birlikleri tarafından da Huzursuzluk Operasyonu adıyla anılmaya başlanan çok uluslu operasyonun başarıyla sonuçlanmasını tehdit ediyordu. JFQ dergisi, 1995 sonbahar sayısında da Türkiye'de ordunun artan ağırlığına dikkat çeken bir başka yazıya yer verdi. Jed Snyder imzasıyla yayımlanan Türkiye'nin Büyük Orta Doğu'daki Rolü başlıklı makalede ordunun Türkiye-ABD ilişkilerinde olumsuz rol oynayacağı belirtiliyor ve Türk ordusu için şu yorum yapılıyordu. Politikada etkin rol oynayan askerler ve politik liderlerin artan öfkesi, ABD-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan karşılıklı savunma anlaşmalarının yenilenmesi konusundaki ABD çabalarını güçleştireceğe benziyor. CIA Başkanı Türkiye'de. Bu süreç sonunda ABD'nin Türkiye üzerindeki baskısı olağanüstü boyutlara ulaştı. ABD bir yandan iç karışıklık tehdidini artırıyor, bir yandan da yeniden Kuzey Irak'taki kukla yapıyı güçlendirmeye yöneliyordu. İşte bu dönemde dikkat çekici ve önemli başka bir gelişme daha oldu. CIA Başkanı John Deutsch, Temmuz 1995'te Türkiye'ye geldi. CIA Başkanı'nın ziyareti, dönemin Başbakanı Çiller ve MGK Genel Sekreteri Doğan Bayazıt tarafından tezgahlanmıştı. Doğan Bayazıt, bu ziyaretten bir ay önce Çiller'in yazılı emriyle, fakat Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın bilgisi haricinde ABD'ye gitmiş, CIA ve Pentagon yetkilileriyle görüşmüştü. Bayazıt'ın görev yazısı ziyaretten bir hafta sonra Orgeneral Karadayı'ya verilmişti. Doç'un çantasındakiler şöyleydi.